Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız.
Evet.
Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. Eylül'e ortalık Levent abi ama
öyle
yanıyoruz.
Hava pek öyle gözükmüyor ama takvim onu söylüyor.
36 numaralı gündemle
evet,
devam edeceğiz.
Bu senenin 36. yayını bu.
Evet.
Kaç sene oldu onu da bilmiyorum artık.
İşte.
5. sene bu nedir?
6'yı dolduruyoruz.
Evet.
Şimdi bu hafta aslında bu hafta çok bir şey olmadı çünkü bütün hafta Apple konuşuldu.
Ya 3 tane falan bu haftanın bütün büyük olayı var.
Evet.
En büyüğü tabii Apple'ın yeni ürünlerini duyurması. Geri kalanı da onun tartışmasıyla
aynen
geçiyor. Yeni Apple iPhone'lar.
Şöyle şimdi sırayla gideyim. Watch 3, Watch Apple Watch güncellendi.
Evet.
Watch 3 oldu ama esprisi şu artık içinden de yani üstünden telefonla konuşabileceksin. Cep telefonuna bağlantısı olmasa bile.
Türkiye'de satılmayacakmış.
Satılamıyor. Çünkü o SIM bizde yok. Elektronik SIM.
Elektronik SIM. Sen onu işte telefonundaki SIM'i nasıl söyleyeyim bilgilerini falan aktarıp kopyalıyor.
Evet.
İşte o sistem bizde yok. Mutlaka gelecektir.
Gelecektir.
İşte bu onun gelmesi için bahane olacaktır.
Bahane olur.
O elektronik SIM'i kullanan ek cihaz da bu değil zaten.
Hı hı.
Ama daha öncekiler işte demek ki daha az ilgi çekecekti. İşte bununla başlayacaktır ama şu anda Türkiye'de kullanılamayacak.
Tabii.
Yani kullanılamayacak şey telefon olarak, saat olarak kullanırsın.
O ayrı konu,
saat
tabii
olarak kullanırsın. İletişim hı hı boyutunu kullanamazsın.
Ben şeyi merak ediyorum. Yani tabii, normalde bu tabletlerin de GSM özelliği olanlara ekstra pahalı olur. Vergi falan
evet
gelir ya. Şimdi elektronik SIM'i de acaba...
Bence olacaktır. Telefon muamelesi görecektir.
Herhalde.
Çünkü
herhalde
zaten işte o tek başına saatten konuşmanı
evet
sağlıyor. Ya da saatin işte data bağlantısı falan kurmasını sağlıyor. Onu tabii ki kaçırmazlar. Hemen TRT vergisi, o vergisi, özel tüketim vergisi falan filan üzerine yığılacaktır.
Ben şeyi merak ediyordum. Bunu sunumda söylememişlerdi. Sonradan ortaya çıktı. Hani minnacık bir şey. Onun pili falan da küçük. Ne kadar konuşabilirsin? Bir saat konuşma ömrü sunuyormuş içindeki pille.
Tamam o yeterli. Şimdi bu benim kolumdaki gear da konuşturtuyor biliyorsun. Telefonla bağlantılı
telefonla
olarak konuşturtuyor. Zaten hiçbir zaman bununla böyle şakır şakır şakır konuşmuyorsun ki. Bunun senaryosu şu hani telefon salonda sen mutfakta bir şeyler yaparken çalıyor. Bundan açıyorsun. İki dakika hani şimdi müsait değilim falan diyorsun zaten kapatıyorsun. Çünkü sokakta çok sorun oluyor aynı şeyi yaptığın zaman.
Tabii. Kulaklık bağlamak
yani lazım. Duymuyorsun sesini. Kulaklık lazım. Duymuyorsun sesini. Çevreden geçen kamyonun sesi bilmem ne buna gidiyor. O zaten hani sürekli kullanılacak bir şey değil işte. Böyle anlık
hı hı
bir sorunu çözme
evet
şeyi. Dolayısıyla bir saat yeter.
Diğer ürün Apple TV. Onun güncellemesi
evet
gelecekti. Bekleniyordu. 4K desteği geldi ona da. HDR'la
evet
birinde çeşitleriyle birlikte.
İşte günümüzün standartına yükseldi. iTunes'ta da aldığın filmleri 4K'ya hmm varsa 4K'sı
varsa
ücretsiz
evet,
upgrade ediyorlar. O güzel bir şey olmuş.
Hmm.
Şimdi bizim kota mota derdimiz olduğu için 4K film seyretmek zaten öyle online indirmek falan zor zaten.
Zor. Çünkü bir de şey hani biz o 2.8 olayı var. Saat gece 2'yi mi bekleyeceksin 4K'yı izlemek
için? Film seyretmek için.
Mecburen.
Biz 1080p'den devam.
Evet.
Ama güzel bir şey 4K'ya ücretsiz terfi olması. 4K'yı da yayılmasını destekleyecek bir şey.
Hı, kesinlikle. Esas tabii gecenin olayı iPhone 8
telefonlar
ve iPhone 10.
Evet.
Şimdi
8 dediğin 7'nin
S olacakken 8
işte
olmuşlar.
Revizyonu gibi bir şey. Hiçbir özelliği dikkate değer bir şey yok. Bir de zaten şimdi 10 varken kimse 8'e bakmaz tabii
evet
ki. Yani bir şey yani bu çok Microsoft da işte 9'a atladı hı 10'a gitti doğrudan. Herkesin ilgisi 10'da.
Evet.
Ya da X mi diyeceğiz? 10,
10
diyeceğiz.
Hı hı.
Herkesin ilgisi 10. Bir de ona şey diyorlar şimdi eksklusifmiş de onun şeymiş X'iymiş. Zaten başkaları iPhone üretmiyor ki tabii ki eksklusif. Herkesin gözü merakı onda tabii ki. 8'i kimsenin merak ettiği bile yok.
Evet.
Herkes onu merak ediyor. Onu edinmek istiyor. 10 tabii çok pahalı.
Evet. $1000 fiyatı var. Tabii Türkiye fiyatını falan bilmiyoruz. Bu Amerikan fiyatı ve 64 GB olanı.
Bir de daha büyük kapasitesi,
kapasitesi
var
büyüyecek
galiba.
Evet ama onlar daha ortalıklarda yok.
Ben şeyi hala anlayamadım. O telefonun ekranı tamam, ön tarafı tamamıyla ekran.
Hı hı.
Bir üstte bir çıkıntı var.
Çıkıntı var.
Ekranın ekrandan üzerine biniyor. Kameranın falan olduğu kısım. Ben onu hala hani bu gerçek mi? Bu nasıl olur? Yani bu nasıl? Ne bu saçmalık ya? Ekranın üzerine biniyor. Yani ekrandan gidiyor. Ekrandan Apple'ın elmasının ısırılmış gibi bir parça ısırılmış. Evet. Ben bunu kesinlikle istemem böyle bir şey. Yani buraya bir şimdi bir etiket yapışsa gibi olmuş. O etiketi kaldırmadan niye kullanayım ben?
Evet. Şimdi ben çok videoya baktım. Acaba dedim hani onun olmadığı bir şey var. Yok, bayağı yiyor ekrandan. Ne olacak? O zaman uygulama yazanlar orayı yok sayarak uygulamasını küçük mü yazacak? Başka çaresi yok yani.
O zaman bir zaten 40 tane ekranı, 40 tane ekran oranını dikkate alarak yapıyorsun.
Onu da
bir şey daha geldi.
Bir şey daha eklenecek.
Bir şey daha geldi. Bilemiyorum Murat, ya, ben anlamadım o işi.
Özellikle simetriden hoşlananların direkt hani uykusunu kaçıracak bir şey o tabii. Çünkü üstte var sadece.
Ya ben o bahaneyle şunu anladım. Eğer bu işte home tuşu, kamera, flash, algılayıcı gibi şeylerin telefonda öne bakar şekilde olması lazımsa demek ki bu full ekran olmayacak. Yani bu tamam, bütün telefonun ya da tabletin her neyse ekrandan oluşması hoş bir düşünce. Benim de hoşuma giderdi, böyle olsun isterdim. Ama sonra işte o Apple'ın tasarımı bize şunu anlattı. Ya bu fotoğraf makinesinin olması lazım bir şekilde. Ya ekranın içinde olacak.
İçinde olacak.
Olmaz değil ama zor bir şey.
Evet.
Ya da tamam, o zaman şeyi kabul edeceğiz. Ya birazcık tamam, bir çıkıntı, bir eklenti olsun. Bu tür ekrana sığmasını istemediğimiz şeyler orada dursun. Bu
doğru.
Çok ölüm kalım meselesi de değil yani. Yani olsun tamam. Hani benim ekranıma böyle bir ada gibi bir çıkıntı, bir tecavüz olacağına onlar ayrı bir yerde dursun, tamam. Bütün ekran, bütün ön panel ekran tabii olmasın, ben razıyım.
Ya normal bir cep telefonunda bu iPhone 10'da olduğu kadar çok sensör yok.
Şimdi bir onlar da o. Kinect'teki teknolojiyi minyatürleştirmişler.
Evet.
Hem infrared kendisi yayınlıyor, sen görmüyorsun tabii. Infrared ışıkla noktalar yayınlayıp sonra da yine infrared'i algılayan kamerayla bakıyor.
Doğru.
O duruma. Bu durumda hem 3 boyutlu tarama yapabiliyor. Girintileri, engebeleri anlayabiliyor. Tabii burada senin yüzünün şekli anlamında bu. 3 boyutlu olarak algılayabiliyor. Hem karanlıkta flash yakıp gözünü yakmadan
doğru
görebiliyor. İnfrared aydınlatıyor, infrared görüyor. Sen hiçbir şey fark etmiyorsun. Ya güzel bir şey. Bu dediğim gibi hani biz ilk kez bunu Kinect'te gördük. O şekilde infrared hem aydınlatıp hem sonra da bakma.
Evet evet. Zaten mantığını. Abi şöyle bir durum var. Biz bu gündemlerde şeyden çok bahsettik. Apple şu firmayı aldı, Apple bu firmayı aldı. Hepsini bu telefonda görüyorsun. Apple uzun zamandır özellikle şu birkaç İsrail'li firma aldı. Hatta bir tanesi zaten ilk Kinect'i içindeki sensörü yapan firma.
Tamam. Çünkü o Kinect de İsrail aslında tasarımı.
Evet. Ve diğerlerine de bakıyorsun, özellikleri şu. Mesela normalde hani yüzünü bu filmlerde falan kullanırken bir sürü böyle algılayıcı bir şeyler vardı görmek için. Onlar olmadan yüzü tarayabilecek teknolojiyi geliştiren firmayı almış. Burada var.
Evet.
İşte Star Wars'ta gerçek karakterden avatar ya da işte oradaki karakteri konuşturan teknolojiyi yapan firmayı aldı. Yine burada var. Çünkü bizim şu avatarlar şey olmuş. Senin yüzününe göre konuşabilir hale gelmiş.
Evet.
İşte onların hepsini sensörlerinde o senin dediğin o küçük tecavüz eden alana koymuşlar.
Tabii orada işte çok fotoğraf makinesinin yanında çok fazla algılayıcı var. Bir alan gerekiyor.
Bir de şeyi
bakalım
getirmiş.
Bakalım alanlar büyük olasılıkla yine memnun olacaktır, umursamayacaktır da.
Fotoğrafla ilgili de hani normalde bütün çalışmalar hep arka taraftaki kamerada olur ya. Mesela bu derinlik algısı şu bu hani arka planı yok etme. Şimdi bu öndekiyle de yapabiliyor.
Evet.
Oradaki sensörler yüzünden. Arkadaki şeyde de yine çift kamera var. İkisine de OIS koymuş. İşte 4K 60 FPS çekebiliyor. Yeni işlemcinin de biraz gazıyla diyelim. Gelişmeler var.
Çift kamera olayını ben hiçbir teknolojik gelişme olarak görmüyorum.
Hazır ol, 4 kamerayı duyacaksın abi.
Ya 4 de olacak, 8 de olacak. Ben şey bekliyorum, arkası sırf kameradan oluşan, hepsinin farklı odak uzaklığı
olabilir,
farklı olsun.
Tabii.
Tamam işte, teknolojik ilerleme yaptık. Yani bu bir şey hani şimdi otomobilin 4 tane tekerleği var. Tamam, çünkü 4 tekerlek çok ideal. 3'te şöyle bir çapraz devrilme gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. 4 çok ideal. Şimdi ama ne oluyor? Bu 4 tekerleğe işte kışın kar lastiği takıyorsun, yazın normal lastiklerini takıyorsun. Bunun yerine 8 tekerlek yapıp hani kışın 2 tane kar lastiği takılı tekerlek oldu. Bu saçma sapan bir şey olurdu.
Tabii.
İşte bu çift kamerayı da ben böyle görüyorum. Onun yanına bir de hani bir dört tekerlek daha tak, onlara da bilmem ne yarış lastiği tak. Böyle olmaz yani bu. İşte ne oluyor? Biz lastikleri değiştiriyoruz. Tamam, yılda iki kere eziyet çekiyorsun falan. Ama çözüyorsun. Hani ben böyle iki kamera, üç kamera, dört kamerayı böyle görüyorum. Yani arabaya dört tekerlek daha tak farklı zemine göre.
Bu teknolojinin acizi aslında. Çünkü mesela dinamik aralığı arttıramıyor. Ne yapıyor gidiyor Huawei? İkincisini siyah beyaz yapıp öyle arttırabiliyor. İşte zoom yapamıyor fiziksel olarak. Ne yapıyor? İkincisinin odağını değiştiriyor. Zoom evet. Yapıyor. Ama çözemiyorlar hani, yani.
Şimdi bir profesyonel bir fotoğrafçı bir kamerasıyla çeker. Ha belki bir yedek vardır ya da farklı ayarlarda falan bir kamera daha bazı hani ayar yapamayacak evet. Falan adam anında bir şey çekmesi doğru. Gerekiyorsa oluyor ama işte en fazla iki tane görürsün. Hı hı. Böyle arkasında bir asistan 20 tane fotoğraf makinelik bir arabayla böyle öyle geliyor şey. Öyle bir şey olmaz. Bu çift kamera, dört kamera falan ben böyle görüyorum. Hı hı. Hani tamam Canon'un 20 çeşit objektifi var. Tak 20 tane kamera, 20 tane o hepsi takılı. Hangisi lazımsa çıkar onu da çek. Böyle teknoloji olmaz yani.
Öyle. Orada da şey oluyor işte ne yapıyorsun? Bir tane lens işte 18-200. Bütün tamam. Neredeyse aralıklarını. Ama orada da şeyden feragat ediyorsun. Aralık büyüyünce kalite düşüyor.
Doğru.
Artı şey diyafram değerlerin maalesef çok açık diyaframlar sunamıyorsun. Hep orada bile bunların aslında bir çeşit şeyi var. Bir şey alan bir şey veriyor orada da maalesef.
Ya şimdi mercimek büyüklüğünde bir alanda
evet.
Büyük işler yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki olmuyor. Çünkü optik, şimdi ses yıllardır söylüyoruz. Ses hacim işi. Hı hı. Hiçbir zaman öyle fındık kadar hoparlör yaptım da çok büyük ses veriyorum, çok güzel ses veriyorum. Mümkün değil bu kardeşim. Bu hacimde oluşturuluyor bu ses çünkü. Fotoğraf da optikte ışık işi. Yani şey yapma şansın yok işte hani mercimek kadar bir alandayım normal SLR objektiflerindeki yetenekleri sunuyorum falan sunamayacaksın kardeşim. O bu kadar objektifin bu kadar olmasının fiziksel nedenleri var. İşte şu lens var bu ya. Onu düzelten var farklı kırılmalar var bilmem neler var. Bunu sen mercimek kadar alana indirmeye çalışıyorsun. Tabii ki olmayınca da işte farklı bir şey hani... Ayarlı bir şekilde değil de o objektifin yaptığı bir şeyi sadece onu yapan hı hı. Bir objektif koyabiliyorsun falan. Ya bir yandan telefon çok dağıtmayalım. Telefondaki fotoğraf makinelerinin geldiği nokta çok güzel.
Evet.
Çok hızlı odaklanıyorlar. Net çekiyorlar. Hı.
Hemen paylaşıyoruz.
Tabii ki çözünürlükler gayet yüksek. Bence çok tatmin edici. Ama hani çift objektif, dört objektif, yani dört objektif de değil o. Dört tane fotoğraf makinesi var evet. Orada. Çünkü hepsinin doğru. Ayrı algılayıcısı var.
Algılayıcılar farklı.
Ben dediğim gibi yani bir teknolojik ilerleme değil.
Ben çaresizlik diyorum abi. Hani. Bu arada dört tane olacak dedim ya, şimdi şey başlayacak, öndekini çiftlemeye başlayacaklar. Var, önde tek kamera, şeyler, evet. Tabii.
Bakalım onlar bizden çok biliyordur.
Ya bu arada benim esas bu iPhone'la ilgili sormak istediğim soru başka sana. Sen hep çünkü burada bunu çok örnek verdin. Dedin ki ya tabletten vermiştin hatırlarsam. Bizim çocuk bile bu tableti hemen kullanmaya başlıyor. İşte o home tuşuyla öğreniyor tabii, onun tabii. Ne fonksiyonu olduğunu. Tabii. Şimdi home tuşu gitti.
Ama home var.
Home modelinde. Ama jestlerle var.
Hani bir şekilde var. Tabii ki şimdi var olan şimdi benim elimdeki bugün ben farklı bir tabletle çıktım. İncelemeyi yapıyorum bu sayede. Hani denemiş oluyorum. Şimdi bunda da fiziksel bir home tuşu var. Bu tabii fiziksel tuş hani bunu papağana öğretsen o da basar bir süre sonra. Bariz bir şey ama tabii bir hareketi öğretmek daha zor.
Ve hareketler de jestler de hani sırf tek yönde değil bazı kombinasyonlar
evet.
Ekleniyor.
Evet.
Yani iPhone bence iPhone olmakla birlikte alışacaksın ama kullanması kesinlikle daha zor bir telefona dönüşüyor
herhalde,
böylelikle.
Herhalde. Bakalım o da Apple'ın derdi.
Şey ne diyorsun? Telefonun parmak izi de okuyucusu da gitmiş oldu böylelikle. Yüzünle okuyarak açılacak.
Parmak izi daha pratik bana geliyor. Yani yüz ben bazen bakmıyorum ki şeyde yanımda dururken açayım istiyorum hani onu. Şimdi tabii o yüz tanımayı kırmak için of. Bütün dünyada çalıştıkça çalışıyorlar. Tabii NSA falan da bilemiyoruz şu anda halay mı çekiliyor NSA'nin ofisinde. Çünkü o telefona bakacaksın, bir de yüzünü 3 boyutlu.
Her şeyle.
Haritalandıracak. O bilgiler bilmeyeceksin ki hiçbir zaman akacak mı? Telefondan dışarı çıkıyor mu? Çıkmıyor diyordur. Çıkmıyor. Apple'da. Hı-hı. Hani
çıkartırlar mı?
Firmaların söyledikleri şeyin hiçbir kıymeti yok biliyorsun. İşte çıkacak mı, başka yerlere akacak mı, depolanacak mı? Şunu adamlar bir de zaten Facebook falan sayesinde yüzleri, profil fotoğraflarını doldurduk. Bir de şimdi onun 3 boyutlu datası da geldi. Arada dediğim gibi FBI'ın, NSA'nın kantininde halay çekiyorlardır. olacak mı, olmayacak mı? Sana tabii ki olmayacak diyecekler. Bilemeyeceksin. Birinin şeyi ispat etmesi gerekiyor tabii. O datanın telefondan dışarı çıkmadığını ispat etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle de şeyler var tabii ki. Microsoft'un işte insanların bilgilerini şusunu busunu çaldığı yönünde işte internete bağlı Windows'lardan itibaren Windows 7'den, 8'den, 10'dan 1000 tane şey söyleniyor. Bugüne kadar bir şey yok. Hani yakalanmış. Hani tamam bu Windows'tan dışarı data akıyor diyorsun. Hani bir o akanı da bir sen de yakala. Packet Capture'la bilmem ne sniffing'le göster. Bugüne kadar hani gösterilebilmiş de bir şey yok. Onu da söyleyeyim. O yüzden bilemeyeceğiz. Hani belki gereksiz kuruntu. Bilemeyeceğiz.
Benim hep aklıma şey gelir abi. BlackBerry'i hatırlıyorsun. Onlar güvenliği nedeniyle de tercih ediliyordu şirketler tarafından. Sonra FBI başkanı mıydı? Birisi demişti hani bunlar kırılmaz olursa orayı yıkarlar.
Evet, evet öyle bir şey demişti. Biz zaten yıllardır kırılmayan şifreleme yaptırtmıyorlar diyoruz. Doğru, evet şey demişti. Yani öyle kırılmaz bir şey olsa orayı yıkarız demişti. O anlamda bir şey söylemişti.
Evet. Ve şu an BlackBerry yok. Acaba hani bir alakası var mıdır?
Bilmiyoruz. Neyse. Daha real güvenlik açıkları var şimdi dünyada bu hafta.
Bu hele felaket.
Blueborn.
Evet. Bluetooth'un protokolündeki bir açık bulunmuş ve içinde Bluetooth olan telefonların tamamı. Şimdi bunu Android diye haber yapıyorlar da değil. Hepsinde hatta iOS'da dahil olmak üzere eski versiyon ondan öncesi dahil olmak üzere şu an bayağı bir açık tehdit var. Olay şu, adam artık senin telefonuna herhangi bir şekilde girmiyor. Sen zaten Bluetooth'u çoğumuz açık bırakıyoruz kullanmasak bile. Yaklaşıyor Bluetooth'tan o şey protokoldeki açığı kullanarak erişiyor telefonuna.
Yani bu Person of Interest falan gibi dizilerde böyle saçma sapan bir hackleme olayı vardı. Evet. Adamın yanına oturup
çok hackliyorlardı.
Yeşil oluyordu böyle şey. Kırmızıyken. Hadi ya film işte deyip geçiyordu.
Aynısı.
Bu olayın gerçeği bu. Bir kere Bluetooth'u kullanmıyorsan kapatacaksın.
Evet.
Pil zaten menfaatin icabıdır. Pil ömrünü de etkiliyor çünkü. Kullanmıyorsan kapatacaksın. Ama açıksa bu tabii güncellemeyle halledilecek bir şey.
Öyle.
Fakat tabii ki eski telefonlara güncelleme falan gelmeyecek ki.
Firması milyonlarca Android telefon.
Onlara güncelleme gelmeyecek. Çünkü firması terk etmiş onları artık.
Hatta şeyin ne olduğu belli. Android'in 1 Eylül güncellemesi var. Güvenlik güncellemesi. Ondan öncekilerin tamamında bu açık var. Ondan sonrakiler de kapalı.
Ya bu çok ciddi bir şey.
Evet.
Ve o güncelleme dediğim gibi çok az telefon için güncel telefonlara gelecek sadece. Android One'lar rahat. Onlara her ay geliyor güncelleme. Bu Android One'lara Google'dan her ay gelen güncellemeyi diğer üreticilerin kendilerine entegre edip yayınlaması gerekiyor. Ya güncel telefonlar için çıkar. Çıkmıştır bazılarına bile. Ama işte 2 senelik modeller çıkmayacak. Yani çok açıkça söyleyelim çıkmayacak.
Ya da hani çok üretici var. Hani Samsung falan 2 sene önceki modeline çıkartır da bir sürü marka var yani marka sözde.
Vallahi Google bile 18 ay mı ne dedi biliyorsun güncellemeler için.
Güvenlik güncellemesi.
O 2 yıl önceki modele hani çok paşa gönlü isterse çıkartır.
Bu süper kritik bir açık olduğu için bence çıkacaktır. Kontrol etmekte fayda var ya da şu anda Bluetooth'unu kapat işte iş kullanmıyorsan.
Kullanmıyorsan ama bir yandan da Bluetooth
özelliği
hayata
bu.
Girdi ki hani şu akıllı telefonlar Bluetooth'tan devamlı çalışıyor. Kulaklıklar
öyle.
Başka cihazlar
öyle. Doğru.
Hayatımıza girdi.
Ve adamın sadece senin hacklemesi değil. Bağlantı kurduğu için içindeki fotoğrafı falan da alabiliyor. Hani içinde tamamen serbest dolaşım.
Tam çok o kötü. Dizideki olay olmuş işte.
Evet. Bilişim ve bilim kurgu yazarı Jerry Purner öldü.
Evet. Bunu Byte dergisi okurları
Türkiye'de
herhalde
de.
Oradaki yazılarından
tabii.
Tanırlar. Pek bilim kurgu yazarı olarak tanıyan az olacaktır.
Herhalde.
Çünkü o kadar hani önemli bir yazar değildi. Şimdi dürüstçe söylemek lazım. yazdıklarını da genelde işte Larry Niven falan başka yazarlarla birlikte bir şeyler yapıyorlardı. Ama bence bilim kurgu yazarlığından önce daha ön planda teknoloji üzerine sohbet tarzı, blog tarzı yazıları vardı. Hmm. Herkes sevmişti. Ama evet. Orada aslında şimdi bilemiyorum kimdi Türkçe'ye çeviren. Onu da tebrik etmek lazım. Tabii. Bu kadar çünkü Türkiye'de de okunduğuna doğru. Sevildiğine göre tercümesi de iyiymiş demek ki.
Doğru.
O arkadaşın da ellerine sağlık. İsmini hatırlayamadık.
İzliyorsa yoruma yazsın bendim diye.
Ya da hatırlayanlar varsa. Suat Koyuncu mu bilemiyorum, dediğim gibi yanlış da söylemiş olmayalım. Byte dergisinde yayınlanırdı. Byte dergisi hatta Byte dergisinden sonra kendi sitesinden devam etti falan. Sohbet tarzı kişisel açısından teknoloji konusunda genelde yaşadığı sorunları nasıl çözdüğünü anlattığı falan yazıları vardı. Herkes öyle sevmişti. 84 yaşında rahatsızlanmış. Kısa sürede hayata veda etmiş. Huzur içinde yatsın diyelim.
Öyle.
Çünkü böyle adamlar da lazım. Şimdi sen tutuyorsun işte yok bilmem ne şunun incelemesi, bunun incelemesi. Bu bir şey. Ama bu yarın öbür gün bu inceleme bilmem neyim robot da yapar. Burada kullanıp kendi deneyimini ya aldık işte saati taktık kayışı bileğimi yaktı bilmem ne. Bu daha önemli. Kullanıcı kişisel deneyimler. Bir de hani bunu düzgün şekilde anlatabilen bir kalemi kuvvetli birisi olunca gayet işe yarıyor.
Öyle.
Yerine de birisi gelmedi yani görüyorsun.
Hı-hı. Abi yazının kendisinin de ölmesi tabii bir anda söz konusu. İnsanlar artık her şeyi YouTube'da varsa orada izliyor yoksa yok.
Daha bilmiyorum, kolay izlemek pasif bayağı bir eylem.
Hı-hı.
Yazı o şey okumak biraz çaba gerektiriyor, gözünü gezdiriyorsun hiçbir şey yapmasan. İzlemek daha pasif bir eylem, cazip geliyor herhalde.
Kaspersky ile ilgili bir haber geçen hafta da vardı da bu hafta biraz farklı. Kaspersky yazılımlarını Amerika devlet kurumlarında istemiyor.
Evet, devlet kurumlarında kullanılması yasaklandı. Bir iki tane böyle yancık firma da şey yaptı. Hani o kararınızı biz de satmayacağız zaten falan diye atladı. Best Buy zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Bir iki öyle market daha biz de satmayız zaten diye atladı. Onlar işte dediğim gibi yanaşma belli ki. Ama İlginç de çünkü bu Kaspersky konusundaki suçlamalar eskiden beri bitmez. Biz de bazen dile geçirdik. Çünkü başındaki adam KGB bağlantılı falan bir adam gibi gözüküyor. İşte verdikleri suçlamalara cevaplar var. Çok tatmin edici mi değil mi tartışılır. Amerika böyle bir hareket yaptı. Bunun tartışması sürüyor.
Öyle.
Sürüyor çünkü... Hani Amerika devlet kurumu kullanmasın. Kullanmasın ama işte onu duyunca hemen oradaki bir yanaşma bir market ben de satmayacağım zaten falan diyor. Hani bu
vatandaşı da satma.
Ha adamı bir anda yok ediyorsun. Yok ediyorsun. Ama diğer taraftan Amerika tarafına baksan şimdi güvenlik yazılımı özel bir yazılım. Güvenlik yazılımını bilgisayarına kurdun mu her şeyini teslim ediyorsun. Bilgisayarın çalıştırdığı her dosyayı önce o okuyor. Onun izninden geçiyor. Ben bir kötü amaçlı bir şey dünyada yapacak olsam ya backup yazılımı yaparım ya güvenlik yazılımı yaparım. Çünkü ikisi de bilgisayardaki her şeye erişme yetkisini seve seve verdiğin yazılımlar. Başka türlü çalışmıyor çünkü. Tabii ki hani kuşkulanmakta haklısın ya da belki de bir şeyler buldun.
Tabii.
Haklısın tabii ki. Artık bu Amerika'nın verdiği karar tabii hani bu Uluslararası Ticaret Komisyonu falan diye kurumlar var. Bir haksızlığı varsa oralara gidecektir falan.
Ya bir
ben de
Kaspersky
kullanmıyorum.
Şeyi düşün, Amerika'da şimdi bir tane Trump ve Rusların beraber olma hikayesi var
evet,
ya.
Evet, bir gariplik var orada.
Evet, zaten işte Ruslar bizim seçimleri hacklediler deyip duruyorlar. Ruslara karşı genel bir şey var yani böyle.
Evet, evet. Öyle bir... Tabii bu kararların politik, stratejik boyutları da oluyor.
Evet.
İlla ki teknik
yok,
bir şey olması gerekmiyor.
Yok, bu teknik değil. Amerika'da son yılların en büyük veri hırsızlıklarından biri yaşandı.
Geçen haftanın olayı
evet.
Aslında. Bir
devam
ediyor. Equifax diye bir kredi danışmanlığı mı diyelim? Kredi
doğru.
De müşavirliği firması mı diyelim?
Doğru doğru.
İşte 100 küsur milyon.
143 milyon kişinin
Amerikalı'nın
hesabı. Amerikalı'nın
onların kimlik numarası var. sosyal güvenlik numarası diye bizim TC kimlik gibi bir şey falan. O çok önem veriliyor onun gizliliğine falan. Onların her şeyi, hepsi çalındı. Üstelik database'in şifresinin admin, username admin, şifre admin olduğu gibi bir iddia var gayet saygın yerlerde. Bu data veri hırsızlığı ortaya çıkmadan çok kısa süreyince bazı yöneticilerin çok büyük miktarlarda hisse sattığı gibi bir iddia var. Bu çok rezil bir durum. Artık hani neredeyse bütün her Amerikalının bilgisi yani çalınmış gibi.
209 bin kredi kartının da full bilgileri her şeyle gitmiş.
Evet.
Şey diyorlar şimdi Yahoo ile kıyaslanıyor. O en büyüğü oydu ya, milyon milyar hesap çalınmıştı.
Sen milyon, sen milyar, evet.
Ama diyorlar ki Yahoo'da çalınanlar yine daha önemsiz verilerdi nispeten.
Bunların şimdi, hepsi mali veri.
Burada evet, adamın bütün hayatını götürüyorsun işte.
Evet. Büyük sorun, ama hani bu şunu gösteriyor. Bu firmalara artık ceza vermek gerekiyor.
Evet.
Yani şimdi, yok edeceksin abi hani, firmayı. Gayet saygın kaynaklar diyor ki şeyin şifresi username admin, password admin.
Böyle şey olamaz abi.
Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu i̇şte. Bu rezillik, ama hani ne oldu? Türkiye'den de emniyetin bilmem ne şeyi çalındı. Onun da şifresi 1 2 3 4 5'ti. Yani, şey, evet. Yani sonuçta bunlar olabiliyor. O zaman o
kapanacak abici.
Kurumun canını yakacaksın. Evet. Yani şey yapamazsın ki. Şifreleri kontrol edemezsin ki.
Zaten
şifreleri
bak,
kontrol eden mercinin şifrelerini kim kontrol,
kim
edecek?
Kontrol edecek? Sorun şu, kurumun canı yanıyor. Sıkıntı orada. Onda o hatayı yapan insanlar hiçbir şeye dokunmuyor. Onların servetlerinden azalma olmuyor.
İşte zaten satmışlar hisseleri. Şimdi tabii deli gibi bu firmanın hisseleri falan düştü.
Düşecek tabii.
Ama düşmeden önce zaten satmışlar, kaçmışlar.
Sorumluların canı yanmıyor.
Evet.
Google da Lyft'e $1 milyar yatırım yapacakmış.
Evet, ve
Uber'le savaşacak.
Uber'le savaştıracakmış.
Bu hani birazcık kişisel bir meseleye mi döndü acaba Google için?
Yani bu Uber zaten enteresan bir firma haline geldi. Sürekli negatif
herkes nefret ediyor.
Gösteriliyor. Bunun müdüründen, sahibinden ayrı nefret ediyorlar, firmasından ayrı nefret ediyorlar ve buna karşı işte $1 milyar koyacağım Lyft'e diyor, savaşmak için Uber'le falan. Uber bir ilginç bir konuma geldi.
Evet.
Herkes gıcık.
Gıcık.
Korsan taksiciliğe. Ama bir yandan da her filmde bir Uber sahnesi var. Bugün. Her filmde. Hiç değişmiyor. Muhakkak Uber'im geldi. Bilmem nem geldi.
Bak, Uber Türkiye gibi yerlerde tutulamıyor hiçbir şekilde. Yani sonuçta.
Çünkü bu taksiciler adamı bıçaklarlar hemen.
Ama şey gizli gizli yayılıyor. Bu Airbnb olayı. Millet deli gibi kiraya veriyor evlerini. Ben çok görüyorum. Gözümle gördüğüm için söylüyorum.
Ucuz ve düzgün çalışan bir sistem.
Ama işte o yolun da bir yasallığı yok şu anda. Hatta yakalanırsan atıyorlar dışarı.
Bir şeye ulaşsın. Hacme ulaşsın. Hemen gazetelerde haber olur bilmem ne. O zaten şey var ya, günlük kiralama bilmem ne, kafayı taktılar şimdi. Günlük kiralama, biz de yurt dışına fuara gittiğimizde bilmem ne, günlük kiralamada kalıyoruz. Çünkü tabii, otel bulamıyorsun zaten Hanover'da falan, mesela Sebit zamanı Hanover'da otel bulamıyorsun. Orada bir sürü, genelde de Türkler zaten, ya da en azından bize çıkanlar Türkler. Adam evini kiralıyor, gidiyorsun orada kalıyorsun.
Evet.
Bazen hani şeyine göre, anlaşmana göre adamın yanında kalıyorsun. Ya da adam seni bırakıyor, evi sana, kendisi gidiyor. Babaannesinde kalıyor bir hafta. Sen onun evinde yaşıyorsun.
Aynen öyle.
Gayet güzel bir şey. Otelden daha konforlu görüyorum.
Bazen öyle oluyor, doğru.
Daha rahat görüyorum. İşte ama mesela şimdi Türkiye'de öyle günlük kiralama bilmem ne dedin mi, adam gırtlağını sıkacak neredeyse. Hani sanki şey ispat edilmiş orada, çok kötü şeyler yapıldı da. Bu şey de aynı şekilde Airbnb, yani bir gün işte bu Habertürk'ün bilmem ne bir radarına takılsın, tamam. Onun çanına ot tıkarlar.
Doğru.
Bizde Lyft yok, korsan taksi var.
Evet.
En temize SMS geliyor sürekli, numara değişiyor. SMS atıyor falan.
Bir de onlar şey ister ya böyle, ya abi müşteri gibi oturma. Hani şey işte arkadaş taklidi yapalım.
Ya işte ihtiyaçtan korsan taksi işini çıkaran zamanında gece tarifesi vardı. Oydu yani, gece tarifesi korsanda yoktu diye, öyle bir şey. Sonra onu, bak onun baskısıyla gece tarifesi kalktı gitti takside falan filan. Aman bitmez hiçbir zaman bu şey.
TSMC 2018 yılında 7 nanometre üretim için hazırlıklarını hızlandırmış.
2018'in başında diyor ilk örneği sunacağız. TSMC biliyorsun en büyük Tayvan Semiconductor Manufacturing Company. Evet. En önemli yarı iletken üreticilerinden birisi. Başkalarına üretim yapıyor. Hı-hı. Kendi bir ürettiği yani doğrudan ürün yok. Ama bu demek ki 2018 yılında tek basamaklı İrilecek. Sayıları göreceğiz üretim teknolojisinde. Evet. Çok ilginç geliyor bana.
Evet. AMD'den bir
ilginç bir haber var.
Başkan Raja Kuduri Aralık ayına kadar izin almış.
Bu Radeon Teknoloji Grup, RTG'nin başkanı Raja.
Sen de tanıyordun.
Tanıştık ettik, telefonla konuşuyoruz. Yalan değil.
Doğru.
Yalan değil. Raja Aralık ayına kadar izin almış. Bana ilginç geldi. Şimdi bu izin değil, buna sabbatical deniyor Amerika'da.
Ne bu?
Genelde üniversitelerde, öğretim üyelerinde böyle şey oluyor. Ya da firmalarda, yüksek konumlardaki yöneticiler, mühendisler bir sene falan diyorlar ki ya çok yoruldun ya da kendisi diyor ben diyor çok artık beynim yandı, nefret ediyorum bu yaptığım işten. Diyorlar git bir sene istediğin gibi dünyayı mı dolaşacaksın, gemiyle denize mi açılacaksın, evde işte tavuk mu yetiştireceksin ne istiyorsan yap. Ama yani böyle genelde 6 ay 3 ay falan olmuyor. Bu genelde sene senelik bir şey oluyor. Tamam yani git diyorlar. Ücretli tabii yani adam şey hayatını sürdürüyor. Ve güzel bir şey. Genelde işte düşünceyle iş yapanlara bu izin veriliyor. Git biraz enerjini doldur, pilini doldur diye. İşte Raja da böyle bir 3 aylık falan işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık böyle bir izne çıkmış. Vega'yı bitirdiler, yayınladılar. İşte biraz o da şeyini toplayacak, gücünü toplayacak.
İyi hadi bakalım.
AMD'nin kendi başkanı şimdi bu o süre boyunca evet. Radeon grubuna da bakacakmış.
İyi. Chrome 2018 Ocak ayından itibaren otomatik video oynatmayı engelleyecek. Full engellemeyecek ama şöyle mesela şimdi belki biz çok yaşamıyoruzdur. Gerçi denk geliyor ama mesela babamın en büyük sorunu bu. Bir geliyorum bazen adam böyle kalmış. Niye? 3 tane şey sekmede 3 ayrı video aynı anda oynuyor. Şimdi hangisi oynuyor? Hangisini izliyordum ben? Çıldırıyor. Dedim öyle oldu mu kapat hepsini.
Sekme açmasın zaten.
İşte şey.
Tek şeyden, tek sekmeden. O daha az kafayı karıştırır.
Doğru. Şimdi buradaki çözüm şu. Diyor ki Google, autoplay'de mute sen, tamam. Yok ses açıksa o yok diyor. İzin vermiyorum diyor. Eğer diyor izleyici kendisi eğer bir şekilde o sayfayla ilgileniyorsa yine tamam.
Tamam.
Ona da tamam ama onun
arka
dışında.
Arka plandaysa.
Onun dışında diyor izin vermiyorum diyor.
Ya Chrome'da. Şimdi bazı video sitelerinin, büyük gazetelerin sitelerinin çaktırmadan video oynatmak için yaptığı bin tane numara var.
Evet.
Videoyu minimize edip oynatmak. Yok işte bilmem ne status barın altına atıp oynatmak falan. Bin tane numara var. Sana çünkü onu hileyle, işte bizim yazılı siteler yaptığımız zamanımızda çeşitli auto refresh çakallıkları vardı.
Evet.
Sonra video döneminde o çakallıkların şöyle iflas ettiğini gördük. Adam sayfaya işte 30 saniyede bir refresh koymuş. 5 dakikalık video izletmeye çalışıyor sana. Video her 30 saniyede bir baştan başlıyor sayfa refresh ettiği için falan. Öğrendiler eski şark kurnazlıklarının yeni dönemde olmayacağını. Sonra böyle şeyler icat edildi. Önemli olan artık sayfa gösterimi değil videoyu izletme olduğu için. İşte arka planda oynatalım, gizli oynatalım, bir piksel boyutuna indirip oynatalım falan. Browser ne yapar, nereye kadar şey yapabilir? Savaşabilir bunlarla. Browser'ın işi de değil bu.
Hı hı. Ama 2018 Ocak'ta Chrome ben bunu engelleyeceğim diye.
Twitter'da, Facebook'ta bir bu autoplay krizi yaşanmıştı geçtiğimiz aylarda. Uygulamasıyla falan alakalı. Hani onlar ne yaptı bilmiyorum.
Abi gazete siteleri felaket durumda yani bu anlamda. Yani
onlar şey canım orada yayıncılık demeyelim de trafik çalma, tık çalma konusunda her ahlaksızlığı gazete sitelerinden öğrenebilirsin. Evet. Uygulanışını görebilirsin.
Hı-hı. Kesinlikle doğru. Çin'de Bitcoin borsalarını kapatma yolunda adımlar atıyor. Hatta artık şey demişler hani yine sakın üye kaydetmeyin var olanlara.
Şimdi haftalardır Çin savaşıyor bununla ama mesela Bitcoin'i pek sarsmadı.
Yok aslında değerlerinde düşüş olmuş.
Ama hani şey değil. büyük resime bakarsan pek bir şey yok. Çin niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir yandan da Çin Bitcoin'i artık hani neredeyse Bitcoin madenciliğini falan devletleştirmiş bir ülke. Çin'deki dev şeyler, çiftlikler, maden çalışmaları, Bitcoin madenini kastediyorum tabii ki falan. Hani varken Çin ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Bakalım bir sonraki hamleleri ne olacak?
Evet, işte şimdi üye almayın demişler, sonra da kapatıyoruz diyecekler. Yani sonuçta başlamış, hep söyleniyordu. Hmm. Artık harekete geçmeye başlamışlar. Bu hafta esas daha konuşulan şey JP Morgan CEO'sundan geldi. Bitcoin'i şarlatanlık olarak değerlendirdi. Evet. Dolandırıcılık dedi.
Evet. Yalan bir şey ve çökecek bu dedi.
Örnek olarak da bizim Lale Devri'ni göstermiş.
Onu görmedim, onu okumadım. Şimdi JP Morgan dünyanın en büyük finans kurumu. Yani banka demek artık ayıp oluyor. Finans kurumlarından birisi. Şimdi bu büyüklükte bir kurumun tabii başındaki şahısın biliyorsun onun konuşacağı şeyi önce avukatlar falan bakıyor. Hmm. Yani o öyle hissediyormuş, öyle konuşmuş denmez bu diye açıklayamazsın bunu. Bu büyük bir olay.
Doğru.
Ve tabii ki bu adamların yaptığı her konuşma maksatlı bir şey. Yani bir o sözlerin tabii. ne sonuç yaratacağını düşünerek yapılan bir şey. Adam dedi ki Bitcoin yani yalan bir şeydir. Hoax. Şarlatanlık, dolandırıcılık. Bu dedi ve eninde sonunda bu patlayacak dedi. Özetle söylediği bu. Ha mesela Bitcoin cephesinde bu sözler bir şey, bu her yere haber oldu ama Bitcoin'de bir %5 falan bir dalgalanma olduğu evet, ama %6. Eski haline döndüğü söyleniyor. Tabii bu adamın yaptığı bu açıklama hani ne amaçla hani elde edilmek istenen nedir bilmiyorum şimdi hani vardır tabii ki bir niyet. Bu durup dururken bu açıklamanın yapılmasında. Buna karşı Bitcoin cephesinden hani kimden yanıt geldi? John McAfee. Asıl şarlatanın büyüğü. İşte şey olmuş, şimdi de Bitcoin'ci olmuş o.
Evet.
İki ay öncesine kadar güvenlik şeyine yeniden dönüyorum güvenlik pazarına. İşte güven zaten bir sene önce Amerika'ya başkan olacağım ben diyordu.
Evet.
Öyle bir şey olmadı. iPhone'u kıracağım diyordu. Kırılan bir şey yok. Bir iki ay önce bir şeye güvenlik sektörüne geri dönüyorum işte yuvama dönüyorum falan filandı. Şimdi de Bitcoin'ciymiş artık o. İşte Bitcoin şey diyor hani ya biz diyor bir Bitcoin'i oluşturana kadar $1000 fazla harcıyoruz işte elektrik bilmem ne şeyinde. Siz diyor asıl Amerikan dolarını havadan yaratıyorsunuz. Asıl diyor dolandırıcı sizsiniz. Yani senin davanı savunmak John McAfee'ye kaldıysa geleceğin pek parlak değil benim gözümde. İki gün sonra sıkılır onu da bırakır zaten.
Acaba ne olacak bundan sonra?
O şey değil. O zaten hani o krizlerden beslenen. İşte bir kriz olduğunda hemen nasıl makine bilmem ne yapay zeka konusunda bir şey olsa Elon Musk atlayıp hemen işte şöyledir böyledir diye sıkıyor ya. O da işte krizlerden beslenen bir adam. Hani şimdi ne bileyim işte uzaktan kumandalı arabalar yasaklansın diye birisi laf etseydi büyük olasılıkla RC bilmem ne uzmanı olarak atlayacaktı. İşte John Mac. O şey çalmak. Spot, sahne çalmak sahne onun çaldım. Derdi. O çok önemli değil ama JP Morgan'dan gelen tabii atak daha önemli. Daha ciddi alınması lazım. Hani böyle soytarıların aslında o meseleyi bulandırmaması lazım. Niye? Benim de Bitcoin konusunda çok olumlu bakmadığımı biliyorsun ama burada tabii bu adamlar finans dünyasını yöneten adamlar. Onun ne baktı benim bakmamam hiçbir şey değil. Bu adamların söyledikleri çok daha önemli. Adam patlayacak demiş. Evet. Nasıl patlayacak? Hani bugüne kadar iyi gidiyor. Patlayacak olsa ben kaç yıldır patlayacak diyorum. Hiçbir şeyin patladığı yok. Şey anlamında patlıyor. İyi anlamda patlıyor. Kazandırma anlamında
zaten
patlıyor.
Zaten kendi şey demiş. Belki diyor patlayacak güne kadar $20,000 bulur değeri. Ama diyor illaki sonunda patlayacak diyor.
Ya illaki işte eninde sonunda patlayacak şeyi önemli. Ama 20 binli bulsa o kadar çok kişi de patlamış olacak ki ömrünün sonuna kadar yetecek parayı kazanmak anlamında.
Yani şeyden şikayet ediyor kendi kızı da Bitcoin almış.
Tabii ki. Şimdi şey ilginç ama hani bir yanda işte yok Çin'in yaptığı evet, hamleler bir yanda oluyor. Amerika tarafında bu kadar büyük bir finans kurumundan böyle bir ortalığı karıştıracak bir hamle. bir şeyler oluyor.
Evet, beklenmedik ilave. Hani senin kontrolünde olmayan, devletin ve para evet. babalarının kontrolünde olmayan bir şey gelişiyor.
Evet,
bu ama... çok süper bir şey de olabilirdi. Yine tabii, böyle olurdu yani.
Tabii. Ya şimdi Bitcoin'in değerli olması, biz geçmişte de birkaç kez aynı cümleyi kullandık. Şimdi ortak bir yani bir uzlaşı sayesinde bu bir değer kazanıyor. Biz bugün şimdi gazoz kapaklarının para değeri olduğu konusunda uzlaşırsak onun da o da para olur.
Evet.
Şimdi bu uzlaşıyı bir kere sen hani bozamazsın ya da bozman için çok çalışman lazım falan. Hani Bitcoin patladı zor. Patlatabileceğin merkezi bir şey yok çünkü. İşte ama senin dediğin gibi devletlerin kontrolü altında olmayan uluslararası bir para. Hmm. Hani her yerden işte bu şey değil ki ben Amerika'dayım karşı taraf Kuzey Kutbu'nda falan bir şey ifade etmiyor. Swift yapmıyorsun.
Evet.
Global bir para. Devletin kontrolünde değil. Dijital bir para. Devletlerin çok hoşuna gitmeyeceği ya da şu andaki düzenden kazananların, beslenenlerin çok hoşuna gitmeyeceği ortada.
Şöyle taş
koyulur. Bunlar herhalde ilk ataklar.
Evet. Şöyle taş koyulur. Bitcoin'le ödenme, yani bazı şeylerin resmi olarak Bitcoin'le ödenmesine karşı koyabilir devletler. Diyor ki yasak kardeşim alışveriş. Yani vergi lefası olan kimse Bitcoin'le çalışmayacak.
Evet.
Sıradan vatandaşın o Bitcoin'i almasını ve satmasını engellersin.
Engelleyemezsin.
Ya şöyle
zorlaştırırsın. Şimdiki adam bıkar. İnternet yasakları gibi.
İşte adam bıkar. Hani sıradan adama inmez.
Evet. Evet. Ya bunlar ilk atışlar, daha sonra asıl salvolar gelebilir.
Hı hı.
Yani çünkü şimdi bu adam çıkmış görüş bildirmiş. Yani bu bir şey de değil.
Değil canım.
Ama yarın öbür gün devlet bazında büyük hareketler gelirse bakalım ne kadar Bitcoin'de hiç tınmazsa değeriyle bu yapılan manevralara, o zaman tamam güzel gidiyor demektir.
Sen bu arada yasak deyince aklıma geldi, video şey buraya eklemedim de bu hafta bizim basın oyunların ne kadar kötü şeyler olduğu ile ilgili yayın yapmakla meşguldü. Televizyonda
şimdi
özellikle.
Şimdi zaten geçen hafta dile getirdiğimiz bir işte tatilde çok oyun oynayıp rahatsızlık yaşayan bir kardeş var. Onun dışında bir mavi balina mı?
İntihar
Blue Whale'de ne bir oyun çıktı. Hatta işte yapanı yakalamışlar. Hapse mi koymuşlar ya da ceza mı ne vermişler. Şimdi gelen haberler tabii uzmanından şeyinden gelmediği için boyalı basından geldiği için ne kadar doğru onlar, çünkü en basit şeyi bile doğru aktarmamakta ya da aktaramamakta bir şeyleri var. Ama bu mavi balinanın olayının küresel bir sorun olduğu, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil ve insanları bu oyunun işte saçma sapan hareketler yapmaya zorladığı gibi bir aktarılıyor. Ben de bugün okudum yani ve şeyden okumadım, hani bu oyun konusunda uzman bir yerden okumadım. Çok saçma sapan bir şey aktarılan şeyler. Diyor ki ya bir oyun var, bu oyun sana görevler veriyor. Görev ne? Jiletle koluna jilet at. Bilmem ne, fotoğrafını çek koy. Niye? Niye ki? Hani oyun diyormuş ki yani anlatılana göre. Korku filmi seyret. Komedi filmi seyrederim. Tamam, oyuna yazarım. Korku filmi seyrettim. Neyi seyrettim? Zekalı Semetin Akpınar Aslan Bacanağı seyrettim aslında.
Bunun bölümü Black Mirror'da vardı abi. Hatırlıyor
yani
musun?
Bu şey değil ki. Yani bu tür bazı hani tırt filmler de var da. Yani niye yapayım ki? Niye yapayım yani? Oyunsa oyunu ve bölümü neymiş? En sonda kendini öldürüyormuşsun. En son şey oymuş. Achievement mission. Yani bilmiyorum ki.
Ya,
bu pek olacak bir şey değil.
Zaten
bu bir dizi senaryosu olmasın. Aslında böyle bir şey yok mu yoksa?
Ne bileyim abi. Ben onun için demiyorum aslında. Şimdi bundan çıktı olay. Yine oyunlar çocuklara zararlıya döndü bu hafta.
Şimdi tabii böyle bir malzeme gelince üzerine bin ekliyorlar.
Evet.
Olay şeye döndü.
Yakında oyunlara da bir taş konursa şaşırma yani Türkiye'de.
Ya o konuda bilmiyorum. Şu ana kadar iyi geldik. Bir Minecraft falan mutsuzlukları oldu. İyi geldik. Ama... Yani bunun böyle tabii basına konu olması ikide bir. Basında da hani
ya şey uzman diye birileri diye.
Yani
çıkarıyorlar.
Şimdi, işte uzman diye birileri çıkıyor. Hiçbir şeyin uzmanı değil. hani
oyun oynamamış
hayatında. Bir postta hayatı boyunca bir tane oyun oynamamış. Birileri çıkıyor işte oyunlar şöyle katil yapıyor, psikopat yapıyor bilmem ne diye. Hiçbir şey değişmedi. Ben 10 küsur yaşındaydım. Gazeteyi aldım bir gün, pazar günü mü cumartesi günü mü hani eve geleceğim. Kahvaltı gazetesi ekmeği, gazetede şey yazıyor, bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor. Ne diyor, psikopat yapıyor mu diyor, katil yapıyor mu ne diyor, çöpe attım ya şeyi. Ekinde gazetenin ekini çöpe attım, evdekilere de dedim ki gelmemiş. Çünkü yani onu evdekilere göstersen yandın, sen de bütün gün bilgisayarla uğraşıyorsun zaten gıcık oluyorlar buna. Hmm. Bir de gazeteyi açıyorsun, bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor. Sene daha 90 bile değil yani. Hmm. Düşün. 2017 yılı hiçbir şey değişmedi.
Evet.
O zamanki psikopat yapıyor oyun dediği Pac-Man yani şey.
Tabii değil mi?
Şimdi yine 3D, Virtual Reality bilmem ne. Orada iki boyutlu Ghosts and Goblins oynuyorsun. Zombilere mızrak atıyorsun. Yani şey bu. Zombi 5 piksel, sen 4 piksel. Buna diyor bilgisayar oyunları psikopat yapıyor diye. O adamlar şimdi de işte aynı haberi 30 yıldır yine yapıyor. Hmm. Bu sefer elinde çok güzel şey var. Evet. GTA var, bilmem ne, başka ne var. İşte çeşitli oyunlar
her şey var.
Var
abi.
Sleeping Dogs var, şu var, bu var. Ama haber değişmedi.
Evet. O zaman oyun dünyasına geçelim bak. Heh. Üstüne.
Oyunlar çocukları psikopat yapıyor.
Nintendo NES Classic Mini seneye tekrar evet. geliyor.
Hayatta iyi şeyler oluyor diyelim mi bilmiyorum.
Deme daha çünkü biliyorsun bu çıktı.
Çünkü
kimse
bu
hiç göremedik.
Çıktı alamadık. Kimse alamadan kapışıldı gitti. Resmini görebildik sadece. İşte 2018'de tekrar üretilecekmiş.
Yine göremeyeceğiz bak görürsün.
Bilmiyorum Nintendo ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Ben bunu alacağım yani alıcısıyım.
Ya sıkıntı şu abi.
Alamıyorum.
Olanları da öyle bir fiyata sattılar ki. Çünkü alanlar da hemen ticaretine girişti. 50 dolarlık şeyi 500 dolar falan yazdılar. Az ya çünkü.
Tabii. Nintendo onlara imkan sağladıktan evet. sonra. Ya ne bu yani. Uyduruk bir şey üret, 1 milyon tane üret, işte millet almak için bekliyor. Ne yapıyorsun? Yani. 100 tane üretiyorsun, 500 tane üretiyorsun bilmem ne.
Ne gerek
böyle
var?
Böyle şey yaparsan tabii ki adam o 20 katı fiyata satmaya çalışır, satar da.
Hayır, sana bana Switch satamaz ki. Bunu satabilir ama.
Evet, ben bunu alacağım. Switch almam. Tablet çünkü Switch. Şeyi de ters takılayım. Kolu yanına. Yani Nintendo ne yapacak Allah aşkına? Daha ne yapmaya çalışıyor? Hani... Hiçbir şeyi, odağı yok gözüküyor. Nereye saldıracağını bilemiyor. Şimdi eskilerden ekmek yemeye çalışıyor. İşte evet. bir de SNES'in de klasiği var bu yeni üretilmişi. Mario'yu yok. O şey tamamıyla fiyasko oldu. Mario'nun oyunu Android'e, iOS'a Mario'nun oyunu. Çünkü felaket bir şeydi. Gündemden çıktı hemen.
Evet. Gamesel flash oyun sitesi olmuş. Evet.
Gamesel diye işte Turkcell'in bir oyun hamlesi vardı. Bu evet. birazcık Steam, birazcık evet. Şey hani genel olarak bir oyun sitesi. İçinde oyun incelemesi evet. de var, Twitch kanalı var, bilmem nesi vardı. Şimdi gir bak.
Vay,
zaten
bakıyorum.
Artık İngilizce açılıyor.
Türkçe'ye sen çeviriyorsun.
Ben girdiğimde öyleydi. İngilizce açılıyor. Bir şey hani hiçbir yerinde Turkcell Müksel de yazmıyor.
Evet.
İnternette 1 milyon tane benzeri olan. Tırtın tırtı bir oyun sitesi.
O iş olmadı diyebiliriz yani.
O iş yani sanki zaten Turkcell onu atmış da sonra onu o atılmış çöpten birisi bulmuş falan gibi bir görüntü var. Herhangi bir şekilde Turkcell Müksel yazmıyor onda. Bunu onlar çöpe attılar, birisi alıp böyle bir sistemi yaptı. Ne yaptı? Neyse Gamesel projesi yatmış yani.
Evet. FIFA 18 demosu çıktı. Evet, biz de oynadık.
Ofisin gündemi bu. FIFA 18 demosu çıkacak mıydı, çıkmış mıydı, çıktı sonunda.
Yaz bize şöyle geldi, biz oynadık onu. Sanki demo diye biraz kolaylaşmış mı ne olmuş? Ha bire gol atıyoruz. Biz normalde 1-0 biter, 1-1 biter. Çok fazla gollü olmuyor bizim maçlar.
Vallahi olabilir. Bak bu hafta bir Twitter üzerinden bir akış oldu. Hı. Onu sonra Polygon falan gibi siteler yazı haline de getirdi. Oyun geliştiricilerin
ha, şey.
Oyunlara ekledikleri oynanılabilirliği arttıran ya da seni bağlamaya yönelik numaralar var. Mesela şeyi keşfetmişler işte Gears of War'da, Multiplayer'da hayatında ilk kez oynayıp da hiçbir başarı sağlayamayan adam bir daha da açmıyormuş. Hı hı. Onun için ne yapmışlar? İlk oynadığında ne yapıp edip sana bir kill yaptırtıyor. Çünkü şeyi fark etmişler işte, o ilk oynadığında bir iki kişiyi vurmakla vuramamak arasında adam bir daha oynayacak mı belirleyen o. Hı hı. E ne yapıyor işte, sana bir haksız bir şeyler yapıyor, ufak tefek oyunun dengesini bir şeyler bozacak bir şeyler yapıyor ki yine oynayasın diye. Ya da işte mesela Doom'da, Bioshock'ta falan şey diyorlar, en son canının en son kaldığı nokta daha öbürlerinden daha yüksek. Hı. Çünkü o sayede şey diyorsun işte, son anda yaptım be falan diyorsun. Ya bunlar normal şeyler. Oynanabilirliği evet. arttırmak için. Mesela Bioshock'ta şey diyor adam. Bir düşmanla karşılaştığında, adam sana attığında ilk mermisi mutlaka ıskalıyor, ıskalıyor diyor. Çünkü öbür türlü belki de gördüğün anda headshot diyeceksin, bitecek, bitecek. Oyun. Bir süre sonra da küfür edip bırakacaksın işte. Adam da sana oyunu oynatmak istiyor sonuçta. Evet. Onun, senin oynaman onun için kazanç. E ne yapıyor? İşte ilk mermiyi ıskalıyor ki sen vuruyorsun. Ve diyorsun ki vay be işte vur, çıkar çıkmaz vurdum falan diyorsun. Ya çok normal ya. Öyle. Önemli olan çünkü senin kendini iyi hissetmen. Doğru. Yani bunlar oyunun akışını bozan, dengesini bozan falan şeyler değil.
Ve şu var. Şunu görüyorsun. Demek ki insan psikolojisinde bu adamlar nasıl biliyorlar, oyun yapımcıları. Seni o anlamda da gıdıklayacak her şeyi
ya
yapabiliyorlar.
Şimdi asıl şeyi düşün. Bunlar single player ya da multiplayer oyunlardaki oyunun mekaniğiyle ilgili seni bağlamakla ya da senin hoşuna gitmekle ilgili şeyler. Bir de o para, sana para harcatan oyunlarda uygulanan numaraları sen düşün.
Of, tabii.
Onlar kim bilir ne psikolojiyle ilgili falan, ne trikler, ne üç kağıtlar işin içine geliyor. Bilmiyoruz, bu Blue Whale falan dedikleri şey gerçekse, ben gerçekliğinden şüphe duyuyorum. Gerçekse acaba gerçekten onda da böyle süper taktikler falan mı var? Çünkü mesela şöyle bir spamcıların kullandığı yıllar önce, yıllardır bilinen bir şey var. Şimdi bazı spam mesajlarda işte böyle bilmem ne işte bizim filanca peynircilik, yeni peynirimizi tanıttık bilmem ne böyle bir şeyler olur ama bazısında şey vardır işte, click now, buy now falan, evet. Emi büyük harfle, emi ünlemli, emir. Çünkü insanların %30'unun nesi şeye uyuyormuş. Öyle emir şeklinde yazan şeylere uyuyormuş. Onun bir araştırması bilmem nesi var. Çok büyük bir şey. Yani o maili alanların %30'u mu 33'ü mü ne? Öyle işte click here now diye bağırıldığı zaman adama tıklıyormuş adam. Bunu kullanıyorlar.
Şey var abi, YouTube'da bu derslerinden, YouTube'un bir akademi kısmı var, sana öğretiyor nasıl iyi. Orada şunu söylüyorlar. Abone olmasını rica etmeyin, emredin diyor.
İşte aynı şey. Aynı şey. Doğru. Doğru. O yüzden hani o acaba bize para harcatan kendi Crash Saga'larda falan neler var?
Evet.
Bilmediğimiz değiliz. Belki de neler var? Kullanılan renklerde, üslupta neler var bilmiyoruz. Bu benim bahsettiğim, ben denedin senin de şey olabilir. FIFA 18 demosunda evet, oyunu satmak için demoda çok gol attırıyor sana olabilir.
Evet, çok acayip çok goller atıyoruz.
Normal yani. Bir şey. Hı. Ben şey oynadım bir, bu hafta bir Android'de öyle bir hava savaşı bilmem ne, bir uçuş simülasyonu gibi bir oyun oynadım. İlk kere işte Air bir şey bilmem ne, uyduruk bir şey. Tamam oynuyorsun, ilk oynuyorsun işte ilk görev. İkinci görevde diyor ki hadi diyor şimdi multiplayer'a bir geçelim diyor. Beni soktu multiplayer'a. Ya ben bir oynadım, mümkün değil hani böyle. Ben tamam, benim hayatım uçuş simülasyonuna öyle geçti ama bir ilk elime aldığım Android'de böyle telefonu yatırarak falan oynadığım bir oyunda benim öyle milleti katliam şeklinde onu vur vur vur vur vur mümkün değil. Belli ki fake multiplayer ve seni işte şey çıldırmış, abi süper oynuyorum işte ben neymişim demek için öyle yapıyor sana.
Tabii.
Zaten sözünü unutma, mobilde fake multiplayer dediğimiz konu aslında çok.
Hı.
Gerçekten insanlarla böyle karşılıklı oynadığın çok nadir. Genelde botlarla oynuyorsun, ona başkalarının ismini koyuyor. Hı. Fake multiplayer.
Senin dediğin şunun için doğru. Yani ben FIFA 18'i de bunu söylüyorum. Çünkü ben hiç oynayamam. Yani çok nadir gelip oynayabiliyorum. Bizimkiler artık tamam ustası oldular.
Onlar evet.
Ben bizimkileri sıraya dizdim. Gol ata ata. Hamdi'yi, bizim İsmail'i. Nasıl böyle bir şeyin olmaması gerekiyor normalde.
Ama
oradan uyandım.
Senin az oynadığını, onların çok oynadığını oyun nereden bilecek?
Hayır. Yani. Şöyle, ben normalde yapamadığım şeyler yapıyorum. Yani onlar da kolaylığını sessizler ama benim onu fark etmem
elinden
daha
tutuyor.
Şey oldu.
Olabilir Murat, yani normal bir şey ama bir yandan da şu var. Ya oyunda ben şey istiyorum işte, bir macera yaşayayım, vurayım, herkes benden kaçsın,
evet.
Ben kazanayım, onlar kaybetsin.
Tabii,
oyun
tabii.
Bu yani, çünkü hani şey değil ki, spor tarzı bunu karşılaşma haline getirmek falan ayrı bir şey.
Aynen.
Ha, ama ben kendi kendime oynuyorum. Ben kazanmak istiyorum. Abi, evde tek başıma oynuyorum. Niye yenilip ağlayayım ki? Yani ben kazanayım. Herkes yenilsin. Herkes ağlasın. Yani para vermişim, 100 küsür lira vermişim. Şimdi Destiny 200 küsür lira. Tabii ki ben çakacağım. Her vurdu attığım headshot olacak. Yani bu keyif çünkü.
Doğru.
Bunda ben garip bir şey görmüyorum.
Bunun tersini kullanan kim? Bloodborne. Ölüyorsun. Ölüyorsun, sürekli ölüyorsun.
Ama işte bir ders çıkaracaksın. Yani o öldüğünden hiç, de bir ders çıkaracaksın.
Hiçbir kolaylık yapmak yok.
Ama o bir oyun. Bütün dünyada bir firma bir oyun yapıyor.
O da onu tutturmuş hep işte.
Ama işte bir firma ekmek yiyor ondan. Hı-hı. Onun bir çakması var, Lords of the Fallen diye. Herkes kaçıyor. Bedava verdiler, kimse yüklemiyor. Hani o bir firma, bir çünkü çok az kişinin o düşüp düşüp tekrar kalkmaktan zevk alacağı çok az kişi. Yani bir de From Software diye bir firma. Dark Souls serisi Souls var. Bir işte Bloodborne diye ayrı bir aynı serinin farklı oyunu var. O kadar işte.
Orada da şeyi söylüyorlar.
Diğerleri elinden tutuyor seni.
Nasıl öldüğünü mutlaka görüyorsun diyorlar onun içinde. Ki ders alıp
ya tabii işte, bu sefer ders yapmayacağım alacağım, diyorsun. Şey yapacağım, kimi zaman bazen şey oluyor hani ya şuradan atlayayım. Hani ölsem de o haritanın orası açılmış olacak biliyorsun. Kimi zaman, şimdi kimi oyunda da bizim grind dediğimiz bir oyun sistemi var. Şimdi ben Bloodborne'u bitirdim. Benim oyunculuk hayatımdaki en büyük olaylardan birisi benim için. Nasıl bitirdim? Aynı haritayı 500 kere oynadım. Bir güzel gelir sağlayan bir yer bölge bulmuştum. Orada bir kendime bir rota çizmiştim. Oraya dolaşıp işte o oyunun oyun parası diyelim işte Blood'ları, Blood Echo'ları topluyordum. Bir yerden sonra zaten otomatiğe dönüştü. Ekrana bakmadan falan da oynayabilir hale geliyorsun. Orayı 1000 kez dolaşıp kendimi aşırı güçlendirip, yani oyunu bitirsem o level'a gelemeyecektim aslında normal şartlarda. Aşırı güçlendirdim. Ondan sonra bütün karşıma çıkan bosslar falan oyuncak oldu bana. Hepsini sıraya dizip bitirdim. Bir gecede bitti. Bu bir oyun sistemi. Bu şeyde var hani South Park'ın o World of Warcraft bölümünde de ormanda domuzlarımı ne kesiyorlar diye günlerce güçlenmek için. Bu da bir oyun sistemi. Grind deniyor. Çok pahalı, boss'u yenmek için, boss'u çok kolay yenecek bir silah var diyelim, çok pahalı. O silahı alacak parayı biriktirmek için
yapıyorsun.
Ha, 15 gün boyunca işte tavukları kesiyorsun bahçedeki. Oluyor sonunda. Bu da bir oyun sistemi. Kimi oyunda bu var. Ya da şöyle, kimi adam bunu ömrünü harcıyorsun sonuçta. Kimi adam bunu görüyor, layık görüyor, ben bunu yaparım diyor. Kimi adam diyor ki hayatta ben uğraşmam bunda. O keyfi bilir.
Öyle. Xbox One oyun videolarını harici diske kaydedebilecekmiş.
Evet, 1080p'ye çıkıyor kayıt, video kayıt kalitesi ve harici bir USB disk takıp videoları buna kaydet diyebileceksin. İyi. Çünkü kayıt diskler zaten konsolların diskleri yetmiyor.
Yetmiyor.
4K'da hiç yetmeyecek. İyi yapmışlar. Xbox One'ın zaten şöyle bir gıcık tarafı var. Videoları, PlayStation videoları istersen sonradan USB'ye aktarabiliyor. Xbox'ta yok o. He. OneDrive'a yüklüyorsun. Oradan bilgisayarına indiriyorsun. Bu iyi bir şey.
Çok iyi bir şey.
Bu iyi bir şey.
Likmiş, kapanmış.
Bir yeni bir özellik. Tabii gelecek. Bu hani şimdi betacılara, insiderlara var ama
ben çıktı sandım.
Gelecek. Ve 1080p'ye kayıt. O galiba One X'te ama biraz belirsiz orada. Farklı siteler farklı şekilde yazmış.
Bu kadar göreceğiz. Zor bir iş olmamalı ama tabii One X'in işlem gücü daha yüksek.
Şimdi 1080p kayıt normal Xbox'ın gücünü aşabilir.
Değil mi?
720p daha gerçekçi şey. Ama artık oyunların kaydı her sistemde olması gereken bir özellik. Zaten düzgün sistemler şey de yapıyor artık. Sen istemesen bile böyle süper bir gol attın mı, süper bir hareket yaptın mı onu kaydediyor.
Evet doğru.
Zaten sürekli kaydediyor.
Sürekli kaydediyor da.
Sen öyle süper bir gol attın mı, bir achievement falan açıldı mı o hemen o kaydettiğini de bloklayıp hani paket edip koyuyor. Tamam ben bunu aldım bunun kaydını diye. Bir zarar yok. Günümüzün sistemlerinin standart özelliği oldu bu.
Evet. Haberlerim bitti. Yorumlara şey gelecek abi, emin ol. Tabletin ne diye soracaklar, modelini
ya
söylemedim.
Bu Samsung Galaxy Tab S3 bu incelemesi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. Biz bunu şeyde, Mobile World Congress'te görmüştük.
Orada bir kısaca bir ön izleme yapmıştık.
İşte şimdi ben deneyimimi arttırmaya çalışıyorum. O yüzden bugün kendi tabletim yerine bunu kullanayım dedim. Önümüzdeki günlerde tam incelemesi de yayına girecek. Başka bekleyen bir sürü de böyle ilginç cihaz var.
Evet.
Birer birer yayınlanacaklar.
Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.